Ayrım 29, Shogun, James Clavell, sayfa 390. Erasmus Blackthorne'un o güne dek gördüğü en güzel limana demirledi. Giriş çok dar olduğu için burası dalga dağılmıyordu. Yedo'dan oraya gelene kadar bir olay çıkmamıştı ama epey yorulmuşlardı. Blackthorne'un gözleri uykusuzluktan kanlanmıştı. Tam mürettebata işlerini bıraktırabileceklerini söyleyeceği sırada Uraga yanına gelerek adamların arasında Hristiyan bulunup bulunmadığını anlamalarını istedi. ''Neden şimdi Uraga-san? Bu yarına kadar bekleyemez mi?'' ''Hayır efendim, özür dilerim.'' Uraga toplanmış samurayların önünde durmuş ona bakıyordu. Hollandalılar da kıç güverti küpeştesine dayanmış beklemekteydiler. ''Bu iş uzun sürmez ne?'' ''Hepsi güvertede mi?'' ''Efendim?'' Blackthorne küpeşteye yaklaşarak Japonca bağırdı. ''İçinizde Hristiyan var mı?'' Kimseden ses çıkmadı. ''Hristiyan olanların buraya gelmesini emrediyorum.'' Kimse kımıldamayınca Uraga'ya döndü. 10 güverti nöbetçisi dik ve kalanları say. İzninizle Anjinsan, Uraga kimonosunun içinden Yedo'dan satın aldığı boyalı bir ikona çıkardı. Bunu yüzüstü güverteye atarak üstüne bastı. Blackthorne'da personel de bu hareketten rahatsız olmuşlardı. Sadece Jan Roper aldırmadı. Uraga lütfen bütün adamlarımızdan aynı şeyi yapmasını isteyin diye mırıldandı. Neden? ''Hristiyanları iyi bilirim efendim. Rica ederim. Bütün adamların bu gece bunu yapmaları önemli.'' Blackthorne istemeye istemeye razı oldu. ''Pekala.'' Mürettebata döndü. ''İstediğim üzere hepinizin aynı şeyi yapmanız uygun görüldü.'' Samuraylar aralarında söyleniyorlardı. Biri sesini yükseltti. ''Biz Hristiyan olmadığımızı söyledik ne? Barbar bir tanrının resminin üstüne tepinmek neyi kanıtlar?'' ''Hristiyanları iyi bilirim efendim. Rica ederim.'' Bütün yapılacak efendimizin güvenliği bakımından gerekli. Samuraylar teker teker denileni yaptılar. Blackthorne tiksinerek bu işi seyrediyordu. Fanneck endişeli endişeli mırıldandı. Hiç doğru değil. Wink kıç güverteye baktı. Tanrının belası namussuzlar. Hiç düşünmeden gırtlağımızı kesebilirler. Onlara güvenebileceğinden emin misin kılavuz kaptan? Evet. Cinsel atıldı. ''Hiçbir Katolik bunu yapamaz değil mi Johan? O Uraga Sama denilen adam akıllı.'' Bu sıkıcı ve uzun bir işti. Blackthorne'un gözleri karaya gitti. Karaya çıkmak ve Toranaga'nın kendisine verdiği topraklara bakmak istiyordu. Toranaga'nın ona verdiği topraklara Yokohama'da dahildi. ''Aman Tanrım'' diye düşündü. ''Dünyanın en büyük limanlarından birinin sahibiyim.'' O sırada birden bir samuray ikonanın yanından geçti. Kılıcını çıkararak Blackthorne'a saldırdı. İrkilen bir düzine kadar samuray cesaretle onun önüne atıldılar ve Blackthorne da tabancasının emniyetini açarak döndü. Samuray birden durup hiddetle ulur gibi bir ses çıkararak Uraga'ya saldırdı. Fakat Uraga onun elinden kurtulmayı başarabildi. Adam diğer samuraylarla bir an deli gibi çarpıştıktan sonra kendisini yandan denize atıverdi. Yüzebilen 4 samuray uzun kılıçlarını yere attılar. Kısa kılıçları ağızlarına alarak onun peşinden denize daldılar. Hollandalılar ve diğerleri küpeşteye dayanmış onları seyrediyordu. Kısa süre sonra 4 baş suyun yüzüne çıktı. Aralarında boğazına bıçak saplanmış bir ceset vardı. İçlerinden biri ''Özür dileriz Anjinsan'' diye bağırdı. ''Kendi bıçağıyla öldürdük.'' Herkes güverteye dönünce Blackthorne elindeki silahla ikonayı işaret etti. ''Bütün samuraylar, tekrar!'' Adamları itiraz etmeden denileni yaptılar. Aralarında başka Katolik olmadığı anlaşılıyordu. Uraga'nın ısrarı üzerine onu armağanlandırmak için kendi personelini de aynı sınamaya tabi tutması gerektiğini anladı. Hollandalılar itiraza kalktılar. ''Blackthorne haydi!'' diye gürledi. ''Çabuk olun, yoksa arkanıza tekmemi yersiniz.'' Fanneck söylendi. ''Bunu söylemene gerek yok kılavuz. Biz pis dinsiz maymunlar değiliz.'' ''Onlar dinsiz pis maymun değil, samuraydır.'' Hollandalılar ona baka kaldılar. Korkunun kamçıladığı hiddet benliklerini sarmıştı. Jinsel bağırdı. ''Samuraylar dinsiz alçaklardır. Pieter Zoon'u onlar öldürdüler.'' ''Evet, fakat bu samuraylar olmazsa vatanınıza dönemezsiniz.'' Bütün Japonlar durumu seyrediyorlardı. Blackthorne'u korumak ister gibi yaklaşmışlardı. Fanneck arkadaşlarını yatıştırmaya çalıştı. ''Tartışmayı bırakın, hepimiz yorgun ve sinirliyiz. Kılavuz ne yaptığını biliyor. Kendisi liderimiz, artık süvarimiz de o.'' Jan Roper öyle diye mırıldandı. Fakat bize karşı onların tarafını tutmaya hakkı yok. Onlar gibi giyinip kılıç taktığı ve dillerini konuşabildiği için bize emredemez. Kendisi kralımız değil, hepimiz yasalara bağlıyız. Kendisi İngiliz ve kurallara uyacağına dair de yemin ettiydi, öyle değil mi kılavuz? Blackthorn başını salladı. Bizim sularımızda bizim yasalarımız geçer. Çokluk bizdeyse idare de bizdedir. Ama şimdi durum öyle değil. Onun için hemen size söylediğimi yapın. Adamlar söylenerek itaat ettiler.
Song, rum bulabildin mi?
Bir damla bile yok.
Köyden buraya sake yollatacağım.
Sonra Portekizce ekledi.
Uragasan, sen benimle sahile geleceksin. Bir muhafız al yanına.
Eliyle denize dalan dört samurayı işaret etti.
Siz de komutansınız artık, anlaşıldı mı? Her birinizin emrinde 50 adam olacak.
Hay Anjinsan.
İçlerinden yanağı yaralı, uzun boylu, sakin halli birine adını sordu.
Nava Chisato Lord'um.
Bugün bütün gemi ben dönene kadar senin emrinde.
Blackthorn iskeleye gitti. Bir kayık aşağıya indirilmişti.
Fanneck endişeyle nereye gidiyorsun kılavuz diye sordu.
Karaya çıkacağım.
İyi, hepimiz geliyoruz.
Adamlar birbirlerini iterek iskeleye koşacak oldular.
Blackthorn yalnız gideceğim dedi.
Fanneck bağırdı.
Tanrı aşkına biz ne olacağız? Bizi bırakma kılavuz, biz...
Bekleyin, size içki ve yiyecek göndereceğim. Jan Roper sıkıntılı sıkıntılı söylenerek onun peşi sıra yürüdü.
Seninle geleceğim. Limana girdiğimiz için serbest sayılırız. Hem ben de silah istiyorum.
Blackthorn adama doğru dönünce belki 12 kılıç kınından sıyrıldı. Samuraylar Jan Roper'i öldürmeye hazırlanıyorlardı.
Bir kelime daha söylersen kendini ölmüş bil.
Uzun boylu zayıf tüccar kızararak yerinde kaldı. Bu samurayların yanında dilini tutmaya bak.
Başka şeyleri bırak. Sadece terbiyesizliğin yüzünden ben engel olamadan biri başını alıverir. Hepsi de alıngandır ve senin yanında ben de alıngan olmaya başladım. Gerektiği zaman sizlere silah verilecektir, anlaşıldı mı?
Jan Roper somurtarak başını salladı ve geriledi. Samuraylar hala kılıçları ellerinde bekliyorlardı. Fakat Blackthorn onları yatıştırıp personeline el sürmemelerini söyledi.
Ben biraz sonra döneceğim.
İskeleden inip kayığa bindi. Uraga ve başka bir samuray peşindeydi. Blackthorn gemiden uzaklaşınca Uraga'ya teşekkür etti. Sonra kayığın kıçına yerleşerek rahatça oturdu. Çok yorulmuştu. Kendisini zorlayarak gözlerini açıp bakınca küpeşteye dayanmış, ona bakmakta olan Fanneck ve diğerlerini gördü. Onları gemiye aldığına pişmandı ama başka çaresi olmadığını da biliyordu. Onlar olmasa yolculuk tehlikeli geçebilirdi. Blackthorn diğer samurayın da anlaması için Uraga ile Japonca konuşmaya başladı.
O haini yakaladığın için teşekkür ederim.
Rica ederim, görevimdi, lütfen teşekkür etmeyin.
Evet, bu senin görevindi. Fakat artık aldığın parayı arttırıyorum. Bundan böyle 20 değil, 100 koku alacaksın.
Uraga kızararak teşekkür etti. Gözlerini kapatarak bir gece önce olanları düşünmeye başladı. Gece güzel geçmişti. Fujiko Kiku'yu davet etmiş, sonra domuz saatinde de Mariko gelmişti. Eğlenip gülmüşler ve sake içmişlerdi. Ama sonra Mariko bu tatlı havayı bozuvermişti.
Çok üzgünüm ama büyük tehlikedesiniz Anjinsan.
Kadın Gyoko'nun anlattıklarını aktardı. Uraga'ya da asla güvenmemesini söyledi. Kiku da Fujiko da çok endişelendiler.
Erkek lütfen üzülmeyin dedi. O adama dikkat edeceğimden emin olabilirsiniz.
Daha sonra Kiku Lord Toranaga'yı eğlendirmeye gitti. Mariko bu kez de bu gece Sayonara demem gerekiyor diyerek adamın huzurunu kaçırdı.
Şafakla yola çıkıyorum Anjinsan.
Buna gerek yok ki, artık her şey değişebilir. Yarın Toranaga'yı göreceğim. Ondan gitme iznini aldım. Onun için seni Osaka'ya götürebilirim. Bir sahil gemisi bulabilirim Nagasaki'de.
Hayır Anjinsan, ne yazık ki emredilen şekilde gitmem gerekiyor.
Adamın bütün ısrarları boşuna oldu. Fujiko'nun sessiz sedasız kendilerini seyrettiğinin farkındaydı. Mariko gideceği için kalbi sızlıyordu adeta. Sonunda Fujiko'ya baktı. Kadın bir dakika izin isteyerek odadan çıkıp kapıyı da kapattı. Böylece yalnız kaldılar. Fujiko'nun geri dönemeyeceğini, kısa bir süre güvende olduklarını biliyorlardı.
Sevişmeleri hırsla ve telaşlı oldu. Sonra sesler duyuldu. Kendilerini güçlükle topladıkları sırada Fujiko yan kapıdan içeriye süzüldü. Az sonra da öbür kapıdan Yabu girdi içeriye. Adam hemen ve gizlice oradan uzaklaşmaları için Toranaga'nın emrini yerine getirmişti. Yokohama'ya gideceğiz. Sonra Osaka'da kısa bir süre kalacağız. Oradan Nagasaki'ye geçeceğiz ve yine Osaka'ya döneceğiz. Adamlarınızın hemen gemiye gelmesi için emir verin. Blackton bu haber karşısında çok heyecanlandı. Evet Yabu-san, fakat Mariko-san, Mariko-san da Osaka'ya gidiyor ne? Bizimle daha çabuk gider ve güvende olur ne? Özür dilerim ama bizim gibi o da buyruk almış. Mariko-san lütfen durumu kendisine anlatın, acele etmesini söyleyin. Blackthorn, Mariko veya Fujiko ile baş başa kalarak konuşma olanağını da bulamadı. Sadece Yabu'nun önünde onlarla ciddi ciddi vedalaştı. Çok kısa süre sonra demişti. Blackthorn geceyi düşünmekten vazgeçerek samuraylara baktı. Gyoko'nun Mariko'ya söylediklerini anımsadı. Uraga'ya güvenmemesi konusunda uyarılmıştı. Ama Gyoko o genç adam hakkında yanılmıştı. Acaba başka hangi konularda yanılmıştı kadın? 3. Bölüm 47. O uzun yolculuktan sonra yine Osaka limanına girdiler. Blackthorn ilk kez olduğu gibi bu büyük kentin kendisini ezdiğini hissetti. Tayfun sahillere biraz zarar vermişti ama yine de bu dev kentte pek değişiklik yoktu. Wing onun yanında başta durarak aman tanrım diye mırıldandı. Bir kentin bu kadar büyük olmasını aklım almıyor. Amsterdam bunun yanında sinek pisliği gibi kalır. Blackthorn Yokohama'dan sadece Wink'i getirmiş ve Erasmus'u güvenle limana bağlayıp Naga'nın emrine bıraktıktan sonra diğerlerini de Yedo'ya geri göndermişti. Daha o gece aralarında bir kavga çıkmıştı. Gemideki gümüş para Blackthorn'a değil şirkete aitti. Onun için de hepsinin malıydı. Para sayılınca 1000 gümüşün eksik olduğu anlaşılmıştı. Ondan sonra da Fanneck ve onu destekleyen Jan Roper, Blackthorn'un yeni adam almak için fazla para istediğini ileri sürmüşlerdi. Sonunda Blackthorn paranın onda birini onların arasında bölüştürmüş ve hepsini de Yedo'ya yollamıştı. Wink dışında hiçbir gemide kalmayı istememişti. Fanneck neden onu alıyorsun diye sormuştu. Çünkü o bir denizci ve benim de yardıma ihtiyacım var. Blackthorn onlardan kurtulduktan sonra Wink'i eğitmeye başlamıştı. Yıllarca Blackthorn'un yönettiği gemilerde çalışan Wink ona çok güvenmekteydi. ''Kılavuz, senin hatırın için her gün yıkanırım.'' demişti. ''Fakat o Allah'ın belası geceliği giymektense sürünmeye razıyım.'' O gün daha sonra Wink üstünde eski fakat temiz bir gömlek, belinde hançerini taktığı kalın kemer ve göğsünde de bir tabancayla yarı çıplak suyun derinliğini ölçüyordu. ''Şatoya gitmemize gerek yok değil mi kılavuz?'' ''Hayır.'' ''Aman oradan uzak kalmayı yeğlerim.'' Blackthorn günaydın diyerek başa giden ya bunun arkasından baktı. Wink sesini alçalttı. ''Bu namussuzu gebertmek isterim doğrusu. Ben de Pieter Zoon'u unutmuş değilim.'' ''Şimdi ne yapacağız?'' ''Demir atıp bekleyeceğiz. Ya bunun karada birkaç gün işi var, biz de bekleyeceğiz. Toranaga karaya çıkmamız için izin kağıtları göndereceğini söyledi. Ama biz yine de gemide kalacağız.'' Ya bu Wink'in kurşunlu ipi sallandırmasını bir süre seyrettikten sonra Blackthorn'un yanına geldi. ''Anjinsan, isterseniz bu tekneyi alarak Nagasaki'ye gidebilirsiniz.'' Blackthorn bu yemi yutmadı. ''Nasıl isterseniz.'' Yabu güldü. ''Sizden hoşlanıyorum Anjinsan. Fakat ne yazık ki yakında tek başınıza öleceksiniz. Nagasaki sizin için çok kötü.'' ''Osaka da kötü. Her yer kötü.'' Yabu yine gülümsedi. ''Karma.'' Blackthorn da bu sözü pek beğenmiş gibi davrandı. Yol boyunca hep bu sözler tekrarlanmıştı. Blackthorn Yabu hakkında pek çok şey öğrenmişti. Adamdan eskisinden daha fazla nefret ediyor, ona hiç güvenemiyor ama öte yandan da ona daha çok saygı duyuyordu. Karmalarının birbiriyle ilgili olduğunu anlamıştı. ''Uraga'da Yabu-san haklı Anjinsan demişti. Nagasaki'de sizi ancak o koruyabilir, ben koruyamam.''
''Dayın Lord Harima yüzünden mi?''
''Evet, ben de Hristiyandım. Bu dini reddettim. Onun için dayım kızmıştır. Hoş kendisi de öyle bir Hristiyan işte.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Nagasaki ona aittir. Nagasaki Kyushu'da büyük bir limandır. Fakat en iyi liman değil. Dayım bunu bildiği için ticaretten yararlanmak amacıyla Hristiyan oldu. Bütün uyruklarına da Hristiyan olmalarını buyurdu.
Beni de Cizvit okuluna gönderdi. Rahiplere iltifat eder ama bunu salt çıkarı için yapıyor. Kalbi sadece Japondur.
Rahipler bu tür Hristiyanların farkına vardılar mı?
Bilmiyorum, onlar bize bir şey söylemezler. Sır tutmaya alışmışlardır. Sırları öğrenir ve gizlerler. Kimseye de açıklamazlar. Bu bakımdan Japonları andırıyorlar.
En iyisi sen Osaka'da kal Uraga-san.
Beni affedin efendim, sizin emrinizdeyim. Ben Nagasaki'ye giderseniz ben de sizi izlemek zorundayım.
Blackthorn Uraga'nın bilgisinden çok yararlanmaya başlamıştı. Buna karşılık gence gemiyi yönetmesini öğretiyordu. Ayrıca Yabu ile ona topları nasıl kullanacaklarını da göstermişti. Burundaki gözcünün bağırdığını duyarak kendisine geldi. Japon kaptan ileride 20 kürekçinin oturduğu zarif bir tekneyi işaret ediyordu. Sancak tarafından yaklaşan teknede Ishido'nun forsu vardı. Blackthorn gemide herkesin telaşlandığını hissetti.
Gelen kim?
Kaptan, henüz göremiyorum diye cevap verdi. Özür dilerim.
Tekne yaklaşınca Blackthorn kıçtaki tentenin altında oturan tören kılığı giymiş yaşlıca adamı fark etti. Kılıç takmamıştı ve etrafında da Ishido'nun gri kimonoları vardı. Ya bu da gelen adamdan rahatsız olmuştu. Resmi ziyaretçi burundaki en yüksek yastığa yerleşip hal hatır sorduktan sonra
''Meclis imparatorumuz adına sizi memnunlukla karşılıyor Kasigi Yabu'' dedi.
Naiplerin protokol işlerinde karşılığını yapan ufak tefek adam aslında 7. derecede bir prensti ve adı da Ogaki Takamoto'ydu. Görevi imparatorla naipler arasında haber getirip götürmekti. Yüzyıllardır Japon imparator ailesinin yaptığı gibi o da dişlerini siyaha boyamıştı.
Teşekkür ederim Prens Ogaki. Burada Lord Toranaga adına bulunmak onurdur. Ya bu kendisine verilen önemden dolayı çok etkilenmişti.
Ogaki kuru bir sesle, bundan eminim. Ayrıca buraya kendi hesabınıza da geldiniz ne? Dedi.
Tabii, Lord Toranaga ne zaman geliyor? Özür dilerim, Taifun yüzünden 5 gün geciktim. Onun için de hiçbir haber alamadım.
Ah evet, Taifun. Ne yazık ki efendimiz henüz Odawara'ya bile gelmedi. Devamlı gecikmeler oldu. Galiba rahatsızlanmış. Üzücü bir durum ne?
Ya bu Toranaga'nın sırrını bildiğine sevinerek sordu.
Oh, ciddi bir şey olmadığını umarım.
Yok, önemli değil. Lord Ishido'nun anladığına göre efendiniz yarın Odawara'ya erişecekmiş. Efendinizin gelişi için her türlü hazırlık da yapıldı.
Ya bu hazırlıkları gözden geçirmeme meclis bir şey demez ne diye sordu. Bu törenin meclisin onuruna layık olması gerek ne?
Hazırlanan tören gökyüzünün oğlu imparatorumuza bile layık. Bu kez efendinizi çağıran da o zaten.
Ya bunun bütün neşesi kaçtı.
Yani imparatorumuz da orada mı olacak?
İmparatorumuz naiplerin yalvarmalarını kabul ederek mecliste hazır bulunacağına söz verdi. Bu arada bütün büyük daimyolar ve tabii Lord Toranaga da onun önünde eğilecekler. İmparatorumuzun baş danışmanlarına böyle bir tören için uğurlu bir gün soruldu. Bu ayın 22'sine karar verildi.
Ya bu aptallaşmıştı. Yani 19 gün sonra mı?
Evet, Ogaki küçük bir rulo çıkardı. İşte sizin tören davetiyeniz de burada, Lord Kasigi Yabu.
Yabu 16 yapraklı krizantem biçimindeki imparatorluk mührünü görünce ürktü. Hiç kimse, hatta Toranaga bile böyle bir daveti reddedemezdi. Bütün topraklar imparatorun sayıldığı için böyle bir daveti reddetmek açıkça isyan sayılırdı. O kimsenin bütün topraklarına el konur ve imparatorun adına naipler hemen onun seppuku yapmasını buyururlardı. Böyle bir davet kesindi ve buna uymak da şarttı.
Ya bu kendisini toplamak için elinden geleni yapıyordu.
Ogaki ilgiyle ''Hasta mısınız?'' diye sordu.
Ya bu kekeledi.
''Şey, böyle bir şerefi asla ummamıştım.''
''Haklısınız. General Ishido kaçınılmaz akibete boyun eğmek için Lord Toranaga'nın Osaka'ya gelmeyi kabul ettiğini Lord Zatagi'den duyar duymaz hemen imparatorumuzun huzuruna çıktı.'' Gökyüzünün oğlundan bu olayı varlıklarıyla onurlandırmalarını diledi.
Lütfen kısa süre içinde daveti kabul ettiğinizi bildiren cevabınızı bana veriniz.
Ya bu neredeyse bayılacaktı.
Bunu hemen yapabilir miyim?
Naiplerim bundan çok memnun kalacaklarından eminim.
Ya bu güç bela yazı takımını istetti. Beyninde 19 gün durmadan yankılanıyordu. Toranaga'da ancak 19 gün daha gecikebilirdi. Ondan sonra Osaka'da olması gerekecekti. Bu kısa zaman içinde Nagasaki'ye gidip dönebilirim. Fakat kara gemiye saldıramam. Harima, Kiyama ve Onoshi ile Hristiyan rahiplere baskıda bulunamam. Kızıl gökyüzü de uygulanamaz. Toranaga'nın bu planı bir hayal oldu. Toranaga başarısızlığa uğradı. Bunun olacağını bilmeliydim. Ya Toranaga'ya güvenip planladığımız gibi Anjin sana yardım edecek ve kara gemiyi daha önce ele geçireceğim ya da Ishido'ya gidip bildiğim her şeyi anlatacak ve hayatımla Izu'yu kurtarmaya çalışacağım. Hangisini yapmalıyım? O sırada Ogaki'nin, ''Yarın Lady Ochiba'nın doğum günü dolayısıyla Lord Ishido sizi resmi bir törene davet ediyor.'' dediğini duydu. Yolculuktan pek yorulmuş olan Mariko-san önce Kiri'yi, sonra Lady Sazuko'yu kucakladı. Bebeği sevdi ve yine Kiri'ye sarıldı. Hizmetçiler çay ve sake getirdiler. Sonunda Kiri el çırparak hizmetçilerini savdı. Heyecan ve mutluluktan bitkin düştüğü için ipek yastığına çöktü. Kadın ancak 3 fincan sakeden sonra kendisini toplayabildi. ''Oh, biraz kendime geldim. Ah Mariko-chan, demek buradasın.'' ''Evet, işte karşınızdayım Kiri-san.'' Kiri ellerini kocaman göbeğinin üstünde kavuşturdu. ''Oh Mariko-san, Osaka şatosunun dışından gelen dost bir yüz görmek ne kadar zevkli.'' Sazuko da Mariko'ya sokuldu. ''Evet öyle, ne zaman dışarıya çıkacak olsak gri kimonolular karınca gibi başımıza üşüşüyorlar. Hiçbirimize meclisten izin almadıkça dışarıya çıkıp dolaşma hakkı tanınmıyor. Mecliste hiç toplanmıyor. Doktor yolculuk edecek halde olmadığımı söylüyor. Oysa ben de bebek de çok iyiyiz.'' Kiri onun sözünü kesti. ''Önce efendimizin nasıl olduğunu söyle.'' Mariko Toranaga'nın emrettiği şekilde cevap verdi. Kararını verdi. Gerçeği açıklayamadığı için üzgündü. Kiri içini çekti. ''Karma karmadır ne?'' Lady Sazuki, ''Öyleyse umut yok demek.'' diye mırıldandı. Kiri onun elini okşadı. ''Karma'ya ve Lord Toranaga'nın dünyanın en büyük, en akıllı insanı olduğuna inan çocuğum. Bu kadarı yeter. Gerisi hayaldir. Mariko-chan, bize verilecek haberin var mı?'' ''Oh, affedersiniz.'' Mariko kolunun içinden sarılı 3 parşömen çıkardı. ''İkisi sizin Kiri-chan, biri efendimizden, diğeri Hiro Matsu'dan. Bu da senin Sazuko. Efendimiz seni özlediğini ve son oğlunu görmeyi arzu ettiğini söylememi de istedi.'' Yanaklarından yaşlar süzülen 17 yaşındaki kadın parşömeni alarak özür dileyip odadan kaçtı. Kiri mektupları açmadı. ''İmparatorumuzun geleceğini de biliyor musun?'' ''Evet, 19 gün uzun bir zaman değil Kiri-chan.'' ''Ama bu süre içinde Yedo'ya gidilip dönülebilir. İnsan bir savaşa girebilir, bir imparatorluğu kaybedebilir.'' Kiri hafifçe gülümsedi. ''Ama istediği kadar yemek yiyemez. Neyse, önümüzdeki 20 gün perhiz yapacak değilim. En eşsiz yiyecekler ve...'' Birden durdu. ''Ah, beni bağışla, böyle gevezelik ediyorum. Oysa sen banyo yapıp üstünü bile değiştirmedin. Bizim evimizde mi kalacaksın?'' ''Evet, Lord Ishido'nun iznine göre ancak burada kalabilirim. Fakat beni pek hoş karşıladı doğrusu.'' Kiri kaşlarını çattı. ''Onu cehennemde bile iyi karşılayacaklarını sanmıyorum. Lord Sugiyama'nın ailesine işkence yapılmasını ve hepsinin öldürülmesini o emretti. Fakat elimde kanıt yok. Geçen haftada Lord Oda'nın resmi metreslerinden biri hizmetçi kılığına girip çocuklarıyla kaçmak istedi. Nöbetçiler yanlışlıkla onları vurdular.'' ''Ne korkunç.'' Ishido özürler diledi tabii ama kendisi veliahta suikast yapacakları bahanesiyle böyle sıkı davranabiliyor. Neden soylu hanımlar açık açık karşı çıkıp buradan ayrılmıyorlar? Meclis onlardan tören için gelecek eşlerini beklemelerini istedi. Şatodaki güvenlik önlemleri inanılacak gibi değil. General Ishido'dan biz ve birkaç samurayımız dışında herkes korkuyor. Hepimiz burada rehineyiz. O güne kadar da rehine olarak kalacağız. İmparatorun gelmesi her şeyi kesinleştiriyor ne? Evet, git dinlen Mariko-chan ama bu gece bizimle yemek ye. Ha, sana bir haber. Senin ünlü barbar Hatamoto bu sabah Kasigi Yabusan'la limana demir atmış. Efendimizi koruduğu için tanrılar ondan razı olsunlar. Anjin-san'ın hala gemide olduğunu da duydum.
Ya bu sana bir haber göndermem gerekiyor. Onun nerede kaldığını biliyor musunuz?
Konuk evlerinden birinde. Bunu hemen anlar, sana söylerim. Yarın gece Lady Ochiba'nın doğum günü dolayısıyla Lord Ishido'nun daveti var. Seni de çağıracaklar tabii. Anjinsan'ın da davet edildiğini duydum. Lady Ochiba onu merak etmiş. Biliyorsun veliaht kendisini görmüştü. Sen de Barbara'yı ilk orada görmüştün değil mi?
Evet, demek zavallı adamı yakaladıkları bir balina gibi teşhir edecekler.
Evet, Kiri sakin sakin ekledi. Hoşlansak da, hoşlanmasak da hepimiz burada tutsağız Mariko-chan.
29. ayrımın sonu. Sayfa 403.